Herkese merhabalar, ben Burak Çolt ve yeni bir inceleme videosuyla, donanım inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Kingston'ın kurumsal sınıftaki SSD'lerinden biri DC500R'yi inceleyeceğiz. İncelememize geçelim. Elbette bu SSD'yi normal bir sistemde de günlük bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Bir engel yok ama üretim amacı başka. Dolayısıyla bazı nitelikleri kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde belirlenmiş. DC500R daha çok okuma odaklı iş yükleri için, DC500M de karma iş yükleri için dizayn edilmiş bir SSD. Sade bir kutusu var, içinden SSD'nin kendisi çıkıyor, ekstra bir şey yok. 2.5 inç form faktöründe 7 mm kalınlığındaki SSD'nin haznesi metalden. Şu ana kadar test ettiğim en ağır, içi dolu bunun dedirten SSD'lerden biri, açıp bakacağız zaten. SATA 3, 6 GB bölü saniye destekli arayüzüyle bağlanıyor. Bir bilgisayar olur, sunucu olur, nasıl olur, istediğiniz bir cihaza bağlayabilirsiniz. Üzerinde modeli ve bazı detayların bulunduğu bir etiket var. Görsel anlamda söylenebilecek pek bir şey yok aslında. DC500R'nin 480 GB, 960 GB, 1.92 TB ve 3.84 TB şeklinde depolama seçenekleri bulunuyor. Elimizdeki 3.84 TB olanı. Sırasıyla 438, 876, 1752 ve 3504 TBV yani terabayt yazım ömrüne sahipler. 3.84 TB olanı benzer NAND'lere sahip tüketici sınıfı üst segment bir SATA SSD'ye göre mesela %40 daha fazla terabayt yazım ömrüne sahip. Kurumsal taraftaki avantajlarından biri bu. Asıl ayırıcı özelliği kurumsalda SSD'ye olan güven katsayısını artıran şey PLP. Yani elektrik dalgalanması ve kesintisine karşı koruma sistemi. Polarize, yüksek frekanslı tantalum kapasitörlerden oluşan bir sistem. Çalışma mantığı basit. Elektrik kesildikten sonra süre gelen yazma işlemi bitene kadar yeterli gücü sağlıyor bu kapasitörler. Verilerin bozulmasının önüne geçilmiş oluyor ve SSD'yi kontrollü olarak kapatıyor. Veri haritalama tablosunun da güç kesintisinden hemen önceki haline getirilmesini sağlıyor. Uçtan uca bir koruma sistemi söz konusu. Bir veri merkezinde verilerin bozulması, kullanılmaz hale gelmesi, bunun ihtimali bile büyük maddi kayıp demek. Öyle her SSD bu özelliğe sahip değil arkadaşlar. Tüketici sınıfı SSD'lerde bu özellik aslında yazılımsal olarak var ama donanımsal olması var, yazılımsal olması var. Bu donanımsal destek kurumsal olmasını sağlayan en önemli niteliklerden biri. Bir diğeri de şu. JEDEC'in Uber gereksinimlerine göre kurumsal sınıf bir SSD'nin 10 kuadrilyona 1 oranında bir kurtarılamaz bit hatası yaşaması öngörülürken bu tüketici sınıfı SSD'lerde 1 kuadrilyon bit için 1 bit şeklinde. Aradaki oranlamayı yapmama gerek yok sanırım. 2 milyon saat MTBF yani hata verme aralığı değerine sahip tüketici sınıfındaki SSD'lerde bu değer genelde 1.5 milyon civarında. Bir SSD'nin en önemli, en merak edilen kısmına geldik. Kullandığı Yonga türü. İçerisinde 3D TLC NAND'ler bulunuyor. Aslında NAND kurulumu olarak baktığımızda çok farklı bir tablo yok. Burada önemli olan şeylerden biri kontrolcü, diğeri de DRAM. Dediğim gibi bu SSD'yi tüketici sınıfından kurumsal sınıfa taşıyan şey tantalum kapasitörler. 555 MB bölü saniye okuma ve 520 MB bölü saniye yazması söz konusu. Okumada 98.000, yazmada 28.000 IOPS. Evet, yazmadaki IOPS değeri düşük zira 500R'de odak okuma üzerine kurulu. Optimizasyonlar buna göre. Etkilerini de testlerde göreceğiz. Kristal Disk Mark. Okuma yazma hızı kağıt üstü verilerin de bir tık üstünde aslında güzel. Lakin 4 kilobayt okuma testinde en azından Kristal Disk Mark'ta tüketici sınıfı SSD'lerin bir miktar gerisinde. NVLs Storage Utilities. Burada kağıt üstü IOPS değeri hemen hemen yakalanmış. Bir sorun görünmüyor. Aslında yine tüketici sınıfı bir SSD ile benzer değerlere sahip. Ara ve toplam skoru da karşılaştırma yapmak için kullanabilirsiniz. Atto Disk Benchmark'ta 512 byte, 1 kilobayt, 2 kilobayt, 4 kilobayt skorları önemli. Tüketici sınıfı SSD'lerle benzer sonuçlar alıyor. As SSD Benchmark. Burada da alınan değerler, özellikle gecikme süreleri tüketici sınıfıyla eşdeğer diyebileceğim düzeyde. Bunlar sentetik testlerdi, şimdi gerçek dünya testi yapalım, dosya kopyalayalım. Yaklaşık 400 GB'lık videolardan oluşan bir dosya grubunu 450 MB bölü saniye civarı bir hızla aktarabildim DC500R'ye. Ön bellekle hızlı, sonra yavaş gibi bir durum yok. Aktarım boyunca olabildiğince düz bir hız grafiği çizdi. Tüm bu testler sonucunda SSD ne kadar ısındı peki? 48 dereceyi geçmedi. 48 derece de bir SSD için ılık diyebileceğimiz bir düzey, performansa hiçbir zeval vermez. Tüketici sınıfı SSD'lere kıyasla 7/24 kullanılmaları öngörüldüğünden, böyle dizayn edildiklerinden dolayı ısı anlamında, stabilite anlamında bir problem oluşturmadı. En azından kullandığım süre boyunca. Smart izleme ve raporlamayla aşınma miktarı, kullanım ömrü daha detaylı raporlanabildiği için arıza öncesinde de SSD'nin durumunu değerlendirme şansı sunulmuş oluyor. Tüketici sınıfında bu raporlama daha sınırlı. Kingston DC500R. Yüksek hızlı veri tabanları, yüksek hızlı medya akışı, sanallaştırma, AI, makine öğrenmesi, bulut hesaplama ve depolama, SQL sunucularında raporlama, bunlar için kullanılabilir kurumsal bir çözüm. Terabaytlarca büyük bir depolama çözümünüz vardır. Ona ön bellekte yapabilirsiniz. Bunlar gibi profesyonel ihtiyaçlar için tercih edilebilir bir SSD. Ama nedir? İşin içinde yazma da varsa DC500M'ye bakmak lazım. Terabayt yazım ömrü DC500R'ye göre neredeyse 3 katı. Ama fiyatı aslında 3 katı değil. 1.92 TB DC500R 3200 TL, DC500M 3900 TL civarında. Tabii siz bu videoyu izlerken güncel fiyatlara mutlaka kendiniz bakın. DC500R 1752 TB yazım ömrü, DC500M 4555 TB yazım ömrüne sahip. Aradaki fiyat farkı ise %20 civarı. Ama ömür farkı %88. DC500M aynı zamanda karma kullanımda daha başarılı. Dolayısıyla aradaki farka fazlasıyla değer. Kurumsal çözüm olarak donanımsal PLP özelliğiyle ikisini verilerinizi emanet edebileceğiniz güvenilir SSD'ler. Lakin DC500M daha mantıklı görünüyor. Böylelikle sizlerle beraber Kingston'ın kurumsal sınıftaki SSD'lerinden biri DC500R'yi incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.